Ayrım 5, sayfa 65. Eşkıyalık ve Chapul. Raporlar, Chapul'un Dersim'de bir yaşam tarzı olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bu konuda en geniş bilgi, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nın bölgeyi dolaştıktan sonra Başvekalet Yüksek Makamına yolladığı 18 Kasım 1931 tarihli raporunda bulunmaktadır. Arapkir, özellikle Kemaliye'nin Dersim ilçeleri çevresindeki halkının Dersimlilerden çektiklerini dinledikten ve gördükten sonra Dersim meselesiyle yakından ilgilenmemek mümkün değildi. Dersim'i daha iyi görebilmek için Ovacık ve Nazimiye'ye ve Dersimlilerin tecavüzlerinin zararlarını iyice anlayabilmek için Kii, Kema ve Erzincan hatta Kangal'a kadar gitmek lazımdır. Dersim'i çevreleyen ilçelerin 150 bin nüfuslu halkı Dersimlilerin sürekli saldırı ve tecavüzlerinden gittikçe daha ziyade zarar görmektedirler. Dersim'e yakın çevrelerin kazanç ve hayatları Dersimlilerin ayakları altında her gün çiğnenmektedir. Toplu büyük çetelerin köy basması, sürüleri götürmesi, direnenleri öldürmesi, yol kesmesi son aylarda adi vakalar sırasına geçmiştir. Dersim'e yakın yerlerdeki halk, malından ve canından emin olmadığı gibi manevi cesaret ve dirençlerinde kaybetmiş bulunuyorlar. Bu yakın çemberin dış çevresi de cezasız kalan bu vakaların tesiri altında ziraat ve ticaret noktasından maddeten zarar görmekte ve güvensizlik yüzünden manen acı çekmektedirler. Dersim içinde sayfa 191 ve devamı. İçişleri Bakanı Dersim'in içinde de aynı acıklı manzaranın görüldüğünü vurguluyor. Dersim, Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Hozat ilçelerindeki genellikle Türkler ve aşiret hayatını terk ederek silahları alınan çiftçilerin hangi koşullarda yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Devlete asker ve vergi veren bu halk, canını ve malını korumak için Batı ve Kuzey aşiretlerine vergi vermek mecburiyetinde olduğu gibi her günde soyulmak ve öldürülmek tehlikesindedirler. Soyulanlar pek çoktur. Öldürülenler de vardır. Köyünden tarlasına gidemeyen veyahut şehre sığınan köylüler pek çoktur. Aynı eser, sayfa 191 ve devamı. Soygunculuğun ve çapulculuğun nedeni de gerçekçi olarak saptanmıştır. Birinci Umum Müfettişi İbrahim Talip Bey, halkın başka türlü yaşama olanağı bulunmadığını belirtir. İbrahim Talip raporu Dersim içinde, sayfa 177. Yine Diyarbakır Valisi Cemal Bardakçı da soygunculuğun yaşam kaygısından geldiğini işaret eder. 3-5 şahıs dışında ağalar ve reisler dahil tek mil Dersimliler müthiş bir fakr-ı zaruret içinde çırpınmaktadırlar. Gasp ve soygunculukların sebebi yaşamak hissi ve endişesidir. Cemal Bardakçı raporu Dersim içinde sayfa 171. Erzincan valisi Ali Kemali Bey ise eşkıyalığın açlıktan kurtuluş yolu olduğunu çok etkili bir dille anlatır. Kafasında vurup kırmaktan, çalıp çırpmaktan, başka belki hiçbir şey iz bırakamamış, doğanın yarattığı ilkel yaratıktan pek az farklı. Yalnız yaşamak için yemek ihtiyacını duyan bu zavallıların sonunda bulabildikleri kurtuluş yolu eşkıyalıktır. Eşkıyalık, bunu meşru gören ve örtebilecek olan aşiret reisine karşı mutlak bir teslimiyeti ve hükümete karşı da itaatsizliği doğurmuştur. Bu itaatsizlikte cahillerin rehberi yine aşiret reisleridir. Ali Kemali, Erzincan, Kaynak Yayınları, sayfa 173. Türklerin Kürtleşmesi ve Bölgenin Kürtleşmesi. Raporlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun etnik yapısını incelemeye özel bir önem veriyorlar. Dersim'in ırkî vaziyeti başlığı altında geniş bir inceleme, Jandarma Umum Kumandanlığı raporunda bulunmaktadır. Dersim, sayfa 29 ve devamı. Yine bakınız Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri, sayfa 129 ila 134. Bu konuda daha çok Dersim üzerinde yoğunlaşıldığı görülüyor. İki tez yineleniyor. Birincisi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle Dersim'de yaşayan Türklerin geçmişte ve halen Kürtleşmesidir. İkincisi, Kürtlerin çevreye yayılarak bölgeyi kütleştirmeleridir. Türklerin kütleşmeye devam etmesi olayı hangi yoldan olursa olsun derebeylik sistemine bağlanıyor. Bu konuda Naşit Hakkı Uluğ'un 1925 yılındaki açıklamaları ilginçtir. Kürt, toprakla alınıp satılır. Toprağa sahip olanların malıdır. Türk'ün başı yukarıdadır. Esirlik damgasını alnına vurdurmaz. Bir Türk köylüsünün üzerine çökebilmek için onu önce Kürtleştirmek şarttır. Osmanlı Devleti bu olumsuz asimilasyon işinde Derebeyine yardım etmiştir. Naşit Hakkı Ulu, Derebeyi ve Dersim, sayfa 19 ve devamı. 1934 yılında İsmail Hüsrev Tökün de aynı gözlemde bulunuyor. Tökün, önce gazeteci Yusuf Massar Bey'in Şark seyahatinde görüştüğü bir Türk marabanın şu sözlerini aktarır. Beylerin elinden gelse bizi de Kürt yapacaklardır. Aramıza Kürt sokmak ve onlarla marabalık yapmak isterler. Bir kere köye Kürt girdi mi bizim işimiz biter. Çünkü bey ölmeyecek kadar darı verse de Kürt eyvallah eder. O vakit beyin bizden çekineceği kalmaz. Bize de Kürtler gibi muamele etmeye başlar. Şurada 2 saat mesafedeki bir köyün bizim gibi Türk olduğunu dedelerimiz söylerler. Şimdi orada bir tek Türk kalmamıştır. Bey oraya Kürtleri doldurmuş ve Türkleri de Kürtlere benzetmiştir. Yusuf Massar, İsyan sahasında 1800 kilometre, Cumhuriyet, 27 Ağustos 1925'ten aktaran Tökün, Türkiye'de köy iktisadiyatı, sayfa 184. Tökün, devamlı bölgede Türk ile Kürt köylüsü arasındaki farkın bir sistem ve sınıf farkı olduğunu belirtiyor. Kürt aşiret gelenekleri ve din bağları dolayısıyla ve zor yoluyla aslında sömürüye daha çok boyun eğdiğinden beyin gözünde randımanı yüksek bir üretim aracıdır. Bunun için Derebey arazisindeki Türk unsurunu da itaatli Kürt unsuru haline getirmeyi sınıfi menfaatinin gereklerinden sayar. Bugün bütün Elaziz, Malatya, çevre ve yöresi tamamıyla Türk iken Kürtleşmiştir. İsmail Hüsrev Tökün, Türkiye'de Köy İktisadiyatı, sayfa 184. Türklerin Kürt aşiretleri arasında kalarak veya Kürtlerin göçle çoğunluk haline gelmeleri sonucu zorla Kürtleştirildiği üzerinde de durulmaktadır. Örneğin İsmail Hüsrev Tökün, Kürtçe konuşan aşiretlerin doğu illerinde birçok Türkleri cebirle Kürtleştirdiklerine, yani Kürtçe konuşan aşiretlerin unsurları haline getirdiklerine değinmektedir. İsmail Hüsrev Tökün, Türkiye'de Köy İktisadiyatı, sayfa 182. Diğer bir Kürtleşme nedeni ise imparatorluk zamanındaki asayişsizliktir, yani güvensiz ortamdır. Kürtler tarafından daimi saldırılara, daimi tecavüzlere uğrayan Türk köyleri, kurtuluş yolunun Kürtçe konuşan aşiretler içinde milli varlıklarını eritmekte bulmuşlardır. İsmail Hüsrev Tökün, Türkiye'de Köy İktisadiyatı, sayfa 185. Derebeylik sisteminden kaynaklanan son bir neden ise Türk unsurların mezhep yoluyla Kürtlük içinde eritilmeleridir. İsmail Hüsrev Tökün, Türkiye'de Köy İktisadiyatı, sayfa 182. Ulu ve Tökün, Kürtleşmede derebeylik sistemine ve üretim sürecindeki sınıflar ilişkilere gönderme yaparken, mülkiye müfettişi Hamdi Bey, Kürt'ün Kürtleşmesi denebilecek bir sürece dikkat çekiyor. Hamdi Bey, 2 Şubat 1926 tarihli raporunda, Dersim gittikçe Kürtleşiyor, mefkureleşiyor, tehlike büyüyor saptamasında bulunuyor. Buradaki Kürtleşme bir özümleme değil, fakat Kürtler içinde Kürtlük fikrinin yayılmasıdır. Raporları yazan yetkililer, meselenin Osmanlı feodal toplumundan miras kaldığını saptamakla birlikte, Cumhuriyet hükümetlerini de sorumlu tutmakta ve öz eleştirilerde bulunmaktadırlar. Bunların önemli bir kısmına yukarıda raporların saptadıkları gerçekleri incelerken değindik. İleride başbakan düzeyindeki incelemelerin ürünleri olan raporlarda da hükümetlerin hataları üzerinde açık yüreklilikle durulduğunu göreceğiz. En çarpıcı hükümet eleştirisini yine hükümetin İçişleri Bakanı yapar. Şükrü Kaya incelemelerden sonra yazdığı raporda bölgede hükümetin varlığını yukarıda belirtildiği üzere hayalete benzetmektedir. Hükümet ancak silahsız halk üzerinde sulta kurmuştur. Aşiretler ve dağdaki eşkıyaya hükmü geçmemektedir. Halkın gözünde hükümet ağaların ve aşiret reislerinin gücünü artırmaktadır. Dersim içinde sayfa 192. Vali Cemal Bardakçı da Dersim'de bilimsel anlam ve kapsamıyla bir hükümet otoritesi kurulmadığına, bu nedenle her Dersimlinin hayatını, malını muhafaza kaygısıyla silahlı bulunmak zorunda kaldığını belirtir. Bu durumun sorumlusunun hükümet olduğunu saptar. Dersim içinde sayfa 171. Raporlarda özellikle hükümetin aşiret reisleri ve ağalara dayanması eleştirilmektedir. Bölgedeki derebeylik sisteminin devam etmesinin en önemli nedeni buradadır. Bey devlet merkezinde tesis ettiği vaziyete güvenerek önüne geleni korkutabilmektedir. Hükümet dairesinde masanın başına çöküp istediği şeyi yaptırmak için jandarmayı kullanabilmektedir. Memurları elinde maymun gibi oynatabilmektedir. Naşit Hakkı Ulu, Derebeyi ve Dersim, Kaynak Yayınları, sayfa 10. Erzincan Valisi Ali Kemali Bey, hükümetin kanun ve adalet kavramlarıyla uzlaştırılmayan gelişigüzel hareketlerinin mütegallibenin nüfuzunun kurulmasına neden olduğunu vurgulamaktadır. Ali Kemali, Erzincan, Kaynak Yayınları, sayfa 166. Müfettiş Hamdi Bey, hükümetin bazen ihsanda bulunan, bazen zaafa düşen, bazen de sebepsiz ve sonuçsuz şiddete başvuran istikrarsız politikalarından yakınmaktadır. Hamdi Bey raporu Dersim içinde. Sayfa 168. Vali Cemal Bardakçı, büyük ve küçük memurların halka reva gördükleri muameleleri, tahrik ve tazdikleri eleştirmekte, bunlar son bulursa Dersimliler Cumhuriyet'in çok sadık ve fedakar hadimleri olabilirler umudunu ifade etmektedir. Cemal Bardakçı raporu, Dersim içinde, sayfa 170. Kemalist yönetimin şark raporlarına göre Kürt meselesinin özü. Milli değil sınıfsal. 1920'lerin ve 1930'ların yöneticileri ve çevresindekiler, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki bütün meselelerin aslında derebeylik sorununda düğümlendiği konusunda genellikle görüş birliği içindedirler. Atatürk'ün son başbakanları İsmet İnönü ve Celal Bayar da şark meselesinin özünü Osmanlı'dan kalma ağalık ve şeyhlik düzenine bağlamaktadırlar. İleride raporlarını önemleri nedeniyle ayrıca özetleyeceğiz. Ancak burada resmi görüşü belirlemek açısından Bayar raporunun ilgili bölümünü alıyoruz. Doğu illeri bizim rejimimize gelinceye kadar kesin bir tarzda hakimiyetimiz altına girmemiştir. Geçmiş hükümetler halk üzerinde hakimiyetlerini ağalar ve şeyhler aracılığıyla yürütmek istemişlerdir. Ağalar ve şeyhlerin soyduklarının bir kısmını hükümet erkanına vermeleri suretiyle ortaklaşa idari maslahat devri yaşanmıştır. Celal Bayar, Şark Raporu, Kaynak Yayınları, sayfa 63. Yalnız İnönü ve Bayar raporları değil, bütün raporlarda olumsuz olan her şeyin temelinde derebeylik sisteminin bulunduğu saptanmaktadır. Bölgede silahlı ayaklanmalar, devlet otoritesinin kurulamamış olması, soygunlar ve çapulculuk, aşiret kavgaları, halkın yoksulluğu ve esaret düzeyinde ezilmişliği, aynı zamanda tarikat ağlarında ve din reisliğinin pençesinde kıvranmaları hep aynı nedenledir. Hatta Türklerin Kürtleşmesi olayı bile hep derebeylik ilişkilerine bağlanmaktadır. Orta Çağ sistemini hedef alan bu tavrın en tutarlı örneğini İsmail Hüsrev Tökin'in bilimsel açıklamalarında buluyoruz. Kürt meselesi bir milliyet hareketi değil, bir sınıf mücadelesi meselesidir. Çünkü milli bir hareket ancak ve her şeyden evvel iktisadi ve milli bir menfaat ortaklığından doğabilir. Birinci iktisadi menfaat ortaklığı bir iktisadi iş bölümünün neticesidir. Bu iş bölümü ise meta iktisadiyatının ve dünya iktisadiyatı ile temasın yüksek bir gelişme aşamasında kurulabilir. Halbuki Doğu illerinde ne görüyoruz? Dış dünyaya karşı bir kapalılık. Üretici pazar için değil, kendi ihtiyaçları için üretimde bulunmaktadır. Her üretici zirai olsun, yiyecek gibi, sınai olsun, giyecek gibi. Bütün ihtiyaçlarını bizzat kendisi, ailesi fertleriyle sağlamaktadır. Her üretici ailesiyle beraber pazara karşı hem de diğer ailelere karşı soyutlanmış vaziyettedir. Böyle kendine yeten ve birbirleriyle herhangi bir iş bölümüyle bağlı olmayan ailelerden oluşan bir otarşik, kendi kendine yeten, iktisat biriminde herhangi bir iktisadi menfaat ortaklığı olabilir mi? 2. Acaba böyle bir iktisat sisteminde bir milli menfaat ortaklığı, milli bir birlik var mıdır? O da yoktur. Çünkü bütün aşiretler ve aşiret reisleri birbirlerinin gözünü çıkarmakla meşguldür. Bu birbirini yiyen insanlar arasında bir milli menfaat ortaklığının, bir milli birliğin olamayacağı gayet tabidir. Bugün birçok Kürt aşiretlerinin birbirlerine düşmanlıklarına son vermiş olmaları bir milli menfaatin savunulmasından gelen bir anlaşma değil, sırf elden gitme tehlikesi pek artmış olan bir sınıf hakimiyetini, bir sınıf menfaatini el birliğiyle korumak endişesinden doğan bir birleşmedir. Çünkü bu sınıf hakimiyeti üreticinin ürününe havadan ve zorla ortak olmak suretiyle veya çalışmadan yaşamak imkanını vermektedir. Esasen burada da derebeyinin iktisat zihniyeti üretimi pazarın taleplerine uygun ve rasyonel bir şekilde düzenleyerek kar sağlama zihniyeti değildir. Ruhlarda yaşayan öznel itici güç kendi ihtiyaçlarını giderme gayesidir. Bu ruh hali toprakta fiilen çalışan köylüde ailesinin ihtiyacını imkan dairesinde sağlamak, derebeyinde ise sınıfsal kudretini genişletme ve takviye ederek bey gibi bir hayat sürmek şeklinde tezahür eder. İsmail Hüsrev Tökün, Türkiye'de Köy İktisadiyatı, sayfa 180 ve devamı. Tökün, üretim tarzına ve sınıfsal ilişkilerine dayanarak Doğu ve Güneydoğu'da bir milli piyasa ve milli çıkar ortaklığı olmadığını belirttikten sonra bu gerçekler ışığında acaba bir Kürt milleti var mıdır sorusunu ortaya atar ve 1934 yılında şu cevabı verir. Doğu illerinde henüz millet olarak oluşmuş bir Kürt milleti yoktur. Kürtçe konuşan aşiretler ve bunlar tarafından Kürtçe konuşmaya zorlanmış Türk unsurları vardır. Bu Kürtçe konuşan aşiretlerde bir milletin taşıdığı nitelikleri henüz bulamayız. Millet yüksek toplumsal bir kategoridir. Millet kategorisi ancak fertleri arasında evvela sıkı bir işbirliği, ikincisi iktisadi, siyasi, kültürel, tarihi bir menfaat ortaklığı olan toplumlarda şekil bulabilir. Vatanın bir ucundaki fert, diğer ucundaki fert gibi aynı milli menfaatler karşısında aynı heyecanı duyar ve aynı milli ruh birliğini hisseder. Dolayısıyla aşiret zıtlıkları içinde birbirini yiyen ve milli bir işbirliğinden yoksun, fakat fertleri arasında sadece dilde ortaklık olan bir toplumu oluşmuş bir millet olarak kabul etmek bir görüş hatası olur. İsmail Hüsrev Tökün, Türkiye'de Köy İktisadiyatı, sayfa 182. İsmail Hüsrev Tökün, sonuç olarak Kürt meselesini bir milli mesele değil, bir sınıf mücadelesi olarak görmektedir. Kürt isyanlarını da bir milli hareket olarak değil, derebeylerinin ve aşiret reislerinin çağdaş cumhuriyete gerici sınıfsal direnişleri olarak tahlil etmektedir. Bu değerlendirme bilimsel usa vurmalarda aynı olgunluk görülmese bile hemen bütün raporlarda ortaktır. Milli eşitsizlikler. Ancak açıkça belirtilmese bile Kemalist yönetici ve araştırmacıların bu sınıfsal tahlilleri yaparken dolaylı olarak milli eşitsizliklerin varlığını kabul ettikleri de görülmektedir. Raporlara göre Kürt köylüsü Türk köylüsüne göre daha çok sömürülmektedir, daha eziktir ve daha yoksul ve daha perişandır. Naşit Hakkı Ulu bölgede Kürt ile Türk arasındaki ayrımın toprakla alınıp satılan ile esir konumunda olmayanlar arasındaki ayrıma denk düştüğünü belirtmektedir. Ulu'ya göre Kürt toprağı ot gibi bağlıdır. Türk ise esirlik damgasını alnına vurdurmaz. Naşit Hakkı Ulu, Derebeyi ve Dersim, sayfa 19 ve devamı. Tökin'in belirttiği üzere Kürt aşiret gelenekleri ve din bağları dolayısıyla ve cebir yoluyla sömürüye daha çok boyun eğmektedir. İsmail Yüsrev Tökün, Türkiye'de Köy İktisadiyatı, sayfa 184. Yusuf Masar Bey'in Türk Maraba'dan aktararak anlattıkları da aynı olguyu saptıyor. Kürtlerin marabalığı beyler için daha karlıdır. Beyler onları daha fazla soymaktadır. Kürt köylüsü beylerden daha çok korkmaktadır. Yusuf Masar Bey, İsyan sahasında 1800 kilometre, Cumhuriyet, 27 Ağustos 1925'ten aktaran İsmail Yüsrev Tökün, Türkiye'de Köy İktisadiyatı, sayfa 184. Raporları yazanlar, gerçekleri saptamanın ötesinde elbette esas olarak çözüm önerileri getirmektedirler. Raporlar zaten çözüm için hazırlanmıştır ve hep çözüme yöneliktir. Çözüm önerileri askeri, idari, toplumsal, kültürel ve içsel alanları kapsamaktadır. Öneriler şu başlıklar altında toplanabilir. 1. Devletin yaptırım gücünün etkili olarak kullanılması. 2. Derebeylik ilişkilerinin, ağalığın, beyliğin ve şeyhliğin köklü tasfiyesi. 3. Topraksız ve az topraklı köylüye toprak dağıtılması. 4. Başta ağalar ve aşiret reisleri olmak üzere bir kısım halkın başka yörelere yerleştirilmesi. 5. Kamu yönetiminin iyileştirilmesi. 6. Halkın kazanılması için kamu hizmeti. 7. Bölge halkının Türk milleti içinde eritilmesi, başka deyişle Türkleştirilmesi. 8. Okullar açılması ve eğitim. 9. Yol, su, elektrik, köprü gibi kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi. Raporlarda önerilen uygulamaları tek tek ele alacak olursak, derebeylik sisteminin temizlenmesi için öncelikle askeri harekatın başarılması şartı. Raporlarda temel çözüm olarak derebeylik sisteminin temizlenmesi üzerinde birleşilmektedir. Ancak bunun yapılabilmesi için öncelikle Dersim bölgesinde Dersim hükümeti diye anılan aşiret reislerinin otoritesinin ve silahlı güçlerinin etkisiz hale getirilmesi gerekmektedir. Bütün raporlar bunu yakıcı ön mesele olarak gündeme getirmekle birlikte en bağırak saptama Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nındır. Bakan 1931 yılı Aralık ayında yaptığı gezi sonunda düşünülen bütün reformların ancak askeri harekatın başarısından sonra yapılabileceğini açık ve kesin bir dille saptamıştır. Şükrü Kaya raporunun geniş bir özeti için bakınız Dersim, sayfa 190 ve devamı. Kaya, silahların toplanması, ağaların ve aşiret reisi olabilecek kimselerin Dersim'den uzaklaştırılması, ağanın esir durumundaki topraksız köylülerin yerinde veya nakledildiği yerde topraklandırılması gibi temel uygulamaların askeri harekata bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Şükrü Kaya, Dersim içinde, sayfa 194. Toplumsal, idari, kültürel ve eğitsel alanda öngörülen programın uygulanması, bölgede hükümet olmayı gerektiriyordu. Oysa bölgede Cumhuriyet hükümetinin değil, ağaların yerel hükümetinin hükmü geçmekteydi. O kadar ki raporlar bölgedeki Cumhuriyet yönetiminin memurların ve jandarmanın da ağalara bağlı olduklarını, ağalara dayandıklarını, ağaların iktidarını koruduklarını cesaretle saptamaktadırlar. Bu durumda Cumhuriyet'in köylü programını uygulaması, öncelikle bölgedeki derebeylik iktidarının yıkılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu konuya ileride Dersim dersleri bölümünde derinlemesine gireceğiz. Şark raporlarında toprak dağıtılabilmesi için öncelikle askeri harekatla ve başka yerlere yerleştirilmeleri yoluyla ağaların ve aşiret reislerinin otoritesine son verilmesi zorunlu görülmektedir. Halkın güvendiği bir yönetimin kurulması da toprak dağıtımı uygulamasının ön şartıdır.